Ayrım 11, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 113. Lawrence Sturveson mağarada Beyaz Kral'ın karşısında dikilmişti. Bir türlü karara varamıyor gibiydi. Bizler Sally, Ben, Raul ve Leslie çevresini sarmış bekleşiyorduk. Lauren diyordu ki, bu şey bu resim dünyanın en büyük sanat yapıtlarından bir tanesi. Tam 2000 yaşında. Yerine konulamaz, değer biçilemez. Bizim malımız değil, bizim mirasımız, bizden sonraki kuşakların malı. Çocuklarımızın, henüz doğmamış gelecek kuşakların. Şimdi tutmuş onu bozmamı istiyorsunuz benden. Nedenini bilemiyordum ama bu portrenin Lauren için bir türlü çözemediğim büyük bir önemi vardı. Ona karşı bambaşka duygular besliyordu. Bu arada Leslie çekingen bir sesle konuştu. ''Şey, acaba diyorum, resmi hiç bozmadan arkasına geçemez miydik? Yani duvardan bir geçit açıp oradan kralın arkasını bulamaz mıydık?'' O anda kızın boynuna sarılıp yanaklarından öpesim geldi. Çare bulunmuştu işte. Lauren maden mühendislerinden bir tanesini 5 adamıyla ve gerekli malzemeyle getirtti. Mühendis kayayı inceledi, sonra kolayca delebileceklerini umduğunu söyledi. ''Aman dikkat edin, olabildiğince küçük bir delik açın, resimlere zarar gelsin istemiyorum.'' Nedenle uğraşılsa da yine de güzel bir zürafa sürüsüyle kulaklarını dikmiş çevresini dinleyen zarif bir karacayı kısmen bozacaklardı. Ayrıca 6 tane de havalandırma deliği istiyorduk. Lauren bunun nedenini sorunca açıklamada bulunmak zorunda kaldım. ''Resmin arkasında bir tür geçit veya bir mağara bulmayı umuyoruz değil mi?'' Mezarı arıyoruz demeye dilim varmamıştı. Kim bilir, belki de tanrıları gazaba getirmek istemediğimden. Oysa ki bu mağara eğer varsa 2000 yıl önce sımsıkı kapatılmış, bu yüzden tehlikeli olabilir. Firavunların lanetini unutmamalıyız. Tutankamon'un mezarına ilk girenlerin başına ne gelmişti hatırlayın. Burada özellikle tehlikeli bir akciğer hastalığı söz konusu olabilir. Lanet filan, bunlar boş inanç elbette. Leslie de beni doğruladı. Evet, bir tür mantar hastalığı biliyorum. İzninizle sözlerimi bitireyim. Buradaki koşullar havada uçan sporları öldürücü bir hastalığa neden olan bir mantarın gelişmesi için ideal koşullardır. Bu sporlar akciğerlere solunum yoluyla girerler ve oradaki nemli, ılık koşullarda hemen ürer, yoğun koloniler oluşturur. Böylece akciğer dokularını zedelerler, kanamalara yol açarlar. Sonra soluk almak güçleşir, o mantar kolonilerini çıkardığı dışkılar kana karışır, kan yoluyla beyine ve sinir sistemine ulaşır. Beyin hücreleri iltihaplanır, insan hayal görmeye başlar, yani yarı yarıya çıldırır. %75 ölüm tehlikesi atlatılacak olsa bile ciğerlerde verem geçirmiş gibi iz kalır. Ama beyin tamamen iyileşebilir. Bu yüzden eğer bir mağara varsa da açılabilirse, içeri giren ilk ekip gaz maskeleri takmalı. Sonra hava ve tozdan örnekler alıp mikroskop incelemesinden geçirtirim. Mühendis bu söylediklerimden bayağı ürkmüş gibi görünüyordu. Kayayı delme işi bitince tüm adamları dışarı çıkardım. 6 ayrı yerden toz örnekleri aldım. Mikroskop hazırdı, beni bekliyordu. Sonunda gaz maskemi sıyırıp attım, sonucu bildirdim. ''Bir boşluk bulmuşuz, temiz!'' diye bağırdım. Bu haberim sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Artık rahat çalışılabilirdi. Lauren çalışmaları sürdürmek için benden başkasını istemiyordu. Bu yüzden ikimiz 3 gün omuz omuza duvarı delme işini sürdürdük. Sonunda arkasında bulunduğunu sandığımız odayı kapatan koskocaman tek parça taşı pek büyük güçlüklerle devirebildik. 2000 yıldır içeride tıkılıp hapsolmuş olan hava pis bir kokuyla dışarı fırladı. Önce kendini toparlayan Lauren oldu. Mağaraya çalışmak için getirilmiş olan uzun kordonun ucundaki elektrik lambasını kaptığı gibi içeri daldı. Ben de arkasından. Daracık delikten sürünerek geçtik. Arkadaki odacık 1 metre kadar aşağıda kalıyordu. Atladık. Yan yana dikilip çevremize göz gezdirdik. Taş bir duvarla son bulan upuzun bir geçitteydik. Bu geçidin yüksekliği 3 metre, genişliği de 3,5 metre kadardı. Dümdüz uzanıyordu. Tavanı duvardan duvara enine yerleştirilmiş kum taşından lentolarla tutturulmuştu. Duvarlar da girerken delmek zorunda kaldığımız kocaman taşlarla döşeliydi. Yerde de dört köşe kum taşları döşenmişti. Geçidin her iki yanında duvarda taş çerçeveli dolaplar oyulmuştu. Yerden tavana kadar yükselen bu girintilerin eni 1,5 metre, derinliği 1 metre kadardı. Her birinin içinde raflar vardı ve raflara yüzlerce çömlek sıralanmıştı. Lauren elektrik lambasını yüksekte tutup ilerlerken, "Bir tür kiler olacak burası," dedi. "Evet, bu çömleklerde de herhalde ya şarap ya tahıl vardır." Geçidin her iki yanında onardan 20 girinti ve girintilerdeki raflarda da herhalde 2-3 bin kadar çömlek olmalıydı. Lauren sabırsızlanıyordu. "Haydi açalım bir tanesini." "Olmaz Lo, doğru dürüst çalışmaya hazır oluncaya dek açamayız." Her yer yumuşacık bir toz bulutuyla örtülüydü. Yürüdükçe bulut bulut çevremizi sarıyordu. "Bunları temizlemeden bir şey yapamazdık zaten. Aksırdım." Lauren dedi ki, "Yavaş yürü, toz kaldırma." Sonra bir adım daha attı, zınk diye durdu. "O da ne?" Geçidin zeminine bir düzine kadar şekilsiz bir şeyler yığılmıştı. Üzerlerine yığılı tozdan ne oldukları anlaşılamıyordu. Raflardaki düzenli çömlek dizilerine oranla bunlar karma karışık yere atılmış gibiydi. "Bana bir şeyi anımsatmıştı ama ne?" Lauren'e lambayı yaklaştırmasını söyleyerek çömeldim, usulca dokundum, tozları temizledim. Sonra ne olduğunu anladım. Elimde olmadan bağırmışım. O yumuşacık toz katmanının altında yüzyıllar ötesinden bir surat belirmiş bana bakıyordu. Üzerine tütün rengi kupkuru bir deri gerilmiş, mumyalanmış gibi bir surat. Gözler bomboş, kara çukurlardan ibaretti. Dudaklar kurumuş, büzülmüş, sapsarı dişler sırıtırcasına ortaya çıkmıştı. "Ölüler, düzinelerce," diye fısıldadı Lauren. "Kurbanlar mı? Hayır, başka bir şey olmalı." "Savaşırken mi öldüler acaba, böyle karma karışık yaptıklarına bakılırsa?" Şimdi onların ne olduğunu anladığımıza göre cesetlerin birbiri üzerine bir kasırganın etkisiyle veya rastgele oraya fırlatılmış gibi yığıldığını gördük. Kurşuni tozdan bir pelerine bürünmüş bir ceset sırtını duvara vermiş oturuyordu. Başı göğsüne sarkmış ve uzattığı kolu raflardaki çömleklerden 4 tanesini yere düşürmüştü. "Müthiş bir çatışmaydı herhalde," dedim.
"Evet, öyleydi."
"Hey, ne demek istiyorsun? Nereden biliyorsun sen?"
"Bilmem, yani müthiş bir kavgaydı herhalde demek istemiştim."
Ağır ağır yürüdü, ölülerin üzerinden atlayarak, her girintiye dikkatle bakarak ben de peşinden gittim. Zihnimde bir takım çılgınca düşünceler birbirini kovalıyordu. Ama bir türlü derleyip toparlayamıyor, onları bir yola, düzene sokamıyordum. Kesin olan bir şey vardı. Çok büyük bir keşifte bulunmuştuk. Tarihte belki de yepyeni bir kapı açacak bir keşifte. Arkeoloji dünyası altüst olacaktı, bu kesindi. 20 yıldır durmadan yineleye geldiğim dualarım kabul oluyor, hayallerim gerçekleşiyordu işte. Geçidin sonuna varmıştık. Dipteki duvarda kum taşından bir bloktu. Ama üzeri değişik bir güneş figürüyle süslenmişti. Lauren ile bir süre onu seyrettik, sonra bana döndü sordu.
"Hepsi bu kadarcık mı? Sadece bu geçit, çömlekler ve çürümüş kemiklerden mi ibaret? Dahası olmalı, daha bir şeyler."
Düş kırıklığına uğraması benim için adeta bir soğuk duş etkisi yaptı. Bana göre şu yaşadığım an dünyada hiçbir şeyle değişemeyeceğim en büyük ödülün verildiği andı. O ise düş kırıklığına uğruyordu demek. "Kuzum, ne istiyorsun sen? Altınlı, elmaslı, fil dişilerle bezenmiş lahitler filan mı?"
"Evet, aşağı yukarı onun gibi bir şey."
"Burada neler bulduğumuzu bile bilmiyorsun. Yine de yetmiyor sana demek. Senin nen var biliyor musun Lauren Sturvasan? Korkunç şımarık bir adamsın. Her şeye sahipsin. Onun için seni hiçbir şey memnun edemiyor, mutlu kılamıyor. Ömrüm boyu bunu bekledim, bu anı bekledim, bunun için çalıştım, didindim. Şimdi amacıma vardım, şu sırada sen tutmuş bana ne diyorsun?"
"Yok canım, ben onu demek istememiştim. Biliyorum Afrika'da şimdiye değin böylesine büyük, böylesine inanılmaz bir keşifte bulunulmadı. Ben sadece..."
"Biliyorum, biliyorum. Ömrüm boyu hep birileri çıktı benim buluşlarımı, benim varsayımlarımı küçümsemeye, yere çalmaya çabaladı. Sen de başlama şimdi.
Haydi gel ben, şu çömleklere bir göz atalım. Baksana birkaç tanesi raflardan yere yuvarlanmış. Binlerce var nasıl olsa. Bir tanesini açsak ne çıkar sanki? Ben, ne zararı olur ki?
İzin istemiyordu ki.
Lawrence Stuyvesant izin ister mi hiç? Sadece olabildiğince hoş görünmeye çalışarak bir emir veriyordu o kadar. Peşinden seyirttim. Görünüşü sözde kurtarmak için, pekala dediğin gibi olsun ama yalnız bir tanesini açacağız dedim. Ben de en az onun kadar sabırsızlanıyordum. Çömlek salonda masanın ortasında duruyordu. Rel, Sally, Ben ve Leslie çevresinde toplanmıştık. Mühendis ise bu kez nöbetçi olarak mağarada kalmıştı. Lauren bitişik ofiste telsizden bağıra çağıra iki tane fabrika tipi, büyük elektrik süpürgesi ve gerekli personel istiyordu. Ama hiçbirimiz onun sesine kulak vermiyorduk. Şu toprak kap bizi büyülemişti sanki. Ral diyordu ki herhalde içindeki altın değil çünkü ağır olurdu o zaman. Leslie de ekledi. Sıvı bir şey de değil, şarap gibi, zeytinyağı gibi. Yine sustuk. Çömleğin boyu 45 santim kadardı, turşu kavanozuna benziyordu. Üzerinde işaret, süs filan yoktu. Kapağı çam sakızı veya bal mumu gibi kara bir şeyle mühürlenmişti. Birden korktum, bilmek istemiyordum. Çömleğin içinde ne olduğunu bilmek istemiyordum. Ya Afrika darısıyla veya buna benzer yöresel bir tahılla doluysa? O zaman eleştirmenlerim neler etmezdi ki? Sonunda Lauren içeri girdi, gömleği açma onuru bana veriliyordu. Elime ince bıçağı aldım. Üzerindeki katman bal mumuydu, yanılmamıştım. Usulca kazıdım, sonra bıçağı bıraktım, kapağı usulca oynattım. Şaşılacak derecede kolay açıldı. Hepimiz merakla uzanıp baktık. Ama ilk bakışta zamanla pis sarı boz bir renk almış şekilsiz bir madde vardı. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Çünkü kesinlikle tahıl değildi bu. Sally kokladı. Tabakhane kokusu gibi dedi. Hepimiz onu doğruladık. Acaba deri miydi? Usulca çömleği salladım. Silindir biçiminde sert pürtüklü bir maddeydi bu. Çömleğin içine yapışmış gibiydi. Ama hafifçe yan devirdim, oynattım çıkıverdi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Uzun yuvarlak bir nesne bu.
İri bir sucuğa benziyor.
Bir beze sarılmış.
Umarım ketendir.
Her neyse dokunmuş bir bez işte. O halde Bantu kültürü varsayımı çürütülecek demektir.
Bez çürümüş, yer yer dökülüyor baksanıza.
Nesneyi masanın üzerine koydum ve ona bakarken tüm düşlerimin gerçekleşiverdiğini anladım. Ne olduğunu biliyordum çünkü. Lauren'in umduğu tüm altınlardan, elmaslardan da değerli bir hazineydi bu. Sally'ye baktım. Gözlerimdeki sevinçten o da ne düşündüğümü anladı.
Ah ben, sakın. Olamaz ama olamaz. Haydi aç, ne duruyorsun, açsana.
Cımbızı aldım, ellerim titriyordu. Silindiri saran sarı bezi usulca ayıklamaya başladım. Artık kuşkum kalmamıştı. Sally fısıldadı.
Ah ben, senin adına öyle seviniyorum ki.
Baktım ağlıyor, iri iri yaşlar yanaklarından aşağı yuvarlanıyor. İşte o an ben de dayanamadım, benim de gözlerim yaşardı. Kendimi tutamamıştım. Yanaklarımı akan damlaları elimin tersiyle sildim. Mendilimi çıkardım, sesli sesli sümkürdüm. Sözde heyecanımı bastırmaya savaşıyordum. Çömleğin içinden çıkan sımsıkı sarılmış bir deri parçasıydı. Uçları aşınmıştı ama ortası şaşılacak derecede bozulmadan kalmıştı. Boynu boyunca küçücük karınca dizileri gibi yazılar sıralanmıştı. Simgeleri hemen tanıdım. Pön alfabesinin harfleriydi bunlar. Dilini anlamıyordum. Yeniden başımı kaldırdım. Sally'ye baktım. Bunda uzman oydu. Oxford Üniversitesi'nde Hamilton ile çalışmıştı.
Sal, okuyabiliyor musun? Nedir bu? Kartaca dili bu. Pönce.
Emin misin? Karşılık vermek yerine hala ağlamaktan kısık bir sesle okudu.
Bugün Opet'e, burasını okuyamadım, şeyden kervanlar 127 tane parmak kalınlığında altın çubuk getirdiler. Bunlardan onda biri,
Lauren araya girdi. Ne oluyor yahu, ne demek oluyor bu?
Şu demek oluyor ki sitemiz arşivini bulduk. Tamamen el değmemiş ve okunabilir yazılar. Sitemizin ölmüş uygarlığımızın tüm yazılı tarihi artık elimizde. Hem de halkı tarafından kendi dillerinde yazılmış. Kendi sözleriyle. Bu Lo arkeologların en büyük dileklerinin gerçekleşmesi demektir. Hep bunun için dua ederler. Bu hiç kuşku tartışma götürmez, ayrıntı kesin bir kanıt demektir. Bir satırda baksana Kartacalıların eski Pönce dilini konuşan kişilerin varlığını, bu kişilerin altın ticareti yaptıklarını, siteye Opet adını verdiklerini hepsini kanıtladık işte. Üstelik bunlar sadece bir satırdan çıkan sonuçlar. Oysa ki binlerce çömlek var. Hepsinin içindeki yazılı derileri düşünürseniz, krallarının adlarını, neler yaptıklarını, dinlerini, törelerini, savaşlarını, her şeylerini, nereye gittiklerini, niçin gittiklerini hepsini öğreneceğiz demektir. Sonunda Lo da anlamıştı işin nedenli akıl almaz, nedenli büyük olduğunu. Ne var ki bu zaferi kazandıktan ancak bir saat sonra meslek yaşantımın tam doruğuna erişmişken önümde ün, servet ve parlak bir başarıdan öte bir şey yok gibi görünüyorken Doktor Sally Benator hepsini yıkıvermeyi başardı işte. Masanın başına toplanmış bir yandan viski şişesi dibini bulurken bir yandan da konuşuyorduk. Sabaha dek de konuşabilirdik çünkü kafalar iyice dumanlanmıştı. Sally derinin üzerindeki okunabilir yazıların hepsini okumuştu. Siteye gelen ticaret kervanlarından, malların cinsinden ve değerinden söz ediliyordu ki, bu bile başlı başına insanlar ve yerler konusunda geniş bilgi ve ipuçları vermeye yeterdi. Zenk kırmızı şaraplarından 22 büyük amfora, Habbakuk, Lal tarafından getirilmiş, onda biri Ulu Aslan'ın, Ulu Aslan ya da krala verilen bir ünvan ya da sitenin yöneticisi olmalı. Güney'in otluk denizlerinden 190 tane iri fil dişi, toplam 221 talent ağırlığında, onda biri Ulu Aslan'ın Al-Muab Adem gemisine yüklenecek. Bir talent ne kadar ediyor diye sordu Loren. 30 kiloya yakın. Aman tanrım, pek usta avcılar da herhalde. 5000 ton kadar fil dişi demek bu. Vay canına, yahu hadi deriyi biraz daha açıp okuyalım. Olmaz Lo, uzman işi bu. Deri yuvarlanalı 2000 yıl oluyor. Doğru dürüst, yordamınca açılmazsa parçalanır, un ufak olur sonra. Sally atıldı. Evet, her birini açıp okumam haftalar alacaktır. Bu cüreti beni şaşırtmıştı. Eski yazılar konusundaki pratik bilgisi 3 yıl Hamilton'ın yanında çalışmaktan edindiklerinden ibaretti. Bu yeterli miydi? Deri veya papirüs üzerine ne kadar uzmandı bilemiyordum. Bunları açmak apayrı bilgi gerektiren bir işti çünkü. Pön dilini gerçi büyük bir kolaylıkla anlıyordu. Ama şimdiye dek bulunmuş olan en büyük yazı arşivini okumayı tek başına üstlenebileceğini sanması da gerçekten büyük cüretti doğrusu. Yüzümdeki ifadeyi anlamış olmadı ki sordu. İşi bana vereceksin değil mi ben? Onu kırmak istemiyordum. Kimseyi incitmekten hoşlanmam. Hele sevdiğim kızı. Bu çok büyük ve çetin bir iş Sal. Gerçekten de Hamilton gibi veya Tel Aviv'den Levy ya da Chicago'dan Rogers gibi birini getirsek çok daha iyi olur diye düşünmekteyim. Ama kim gelirse gelsin baş yardımcısı sen olacaksın, tasalanma. 5 saniye bir ölüm sessizliği oldu. Bu süre içinde de Sally'nin yüzündeki umutsuz ifade birdenbire korkunç bir öfkeye dönüştü. Sesinde olağan dışı bir yumuşaklıkla söze başladı. ''Benjamin Cousin, ömrümde senin gibi sinsi, alçak bir herif görmedim ben. Tam 3 yıldır sana olanca benliğimle bağlanayım, sadakat göstereyim de...'' Sonra kendisini kaybetti. Sözleri ruhumu kanatırcasına kırbaçlarken bile kızaran yanaklarına ve alev alev yanan gözlerine hayran hayran bakmamak elimde değildi. ''Sen vücutça olduğu kadar akılca da küçük bir adamsın. Senden nefret ediyorum, tiksiniyorum seni küçük adam seni.'' Beni can damarımdan vurmuştu. Küçük sıfatına dayanasım olmadığını pek iyi biliyordu. Sonra Loren'e döndü. ''Söyleyin işi bana versin, emredin ona.'' Kendi çaresizliğim, şaşkınlığım içinde bile Sally adına telaşlandım. Çünkü şimdi karşısına aldığı zavallı sakat yufka yürekli bir arkeoloji doktoru değildi ki. İnsan yiyen bir aslana taş atmak gibi bir şeydi bu yaptığı. Sally'nin bu denli aptal olabileceğini, Lauren'in kendisine gösterdiği dostluğu böylesine yanlış yorumlayabileceğini doğrusu hiç sanmazdım, düşünemezdim. Lauren ile bu sesle böyle konuşabileceğini aklımın ucundan bile geçiremezdim. Sanki kendinde bir hak görüyor gibiydi. Aralarında duygusal bir bağ var gibiydi. Çünkü ancak o zaman böyle konuşabilirdi. Ben ki kendimde böyle bir hak görebilirdim. Böyle bağlarla bağlıydım. Yine de bu hakkımı böylesine kötüye kullanmaya cesaret edemezdim. Lauren'in gözlerinde bir şimşek çaktı, burun delikleri kısıldı, benzi sarardı. ''Kadın, dilini tut.'' dedi. O anda bu iki sevdiğim insanın birbirine düşeceğini, ikisinin de inadından caymayacağını anlamıştım. Tam araya girecek Sally'ye, ''Sally yapma, ne olursun yapma, ne istersen yapacağım, tek buna engel olayım.'' diyecektim ki, şaşılacak bir şey oldu. Sally ansızın pısıverdi. Patlamış bir balon gibi söndü. Lauren öfkeyle buyurdu. ''Hemen odana git ve terbiyeli olmayı öğreninceye kadar da oradan çıkma.'' Gözlerime inanamıyordum. Sally süktüm püktüm cezalandırılmış bir çocuk gibi çıkıp gitmişti. Leslie ile Ral da iyi geceler dileyerek odalarına çekildiler. Lauren ile baş başa kaldık. Lauren hafifçe omzumu okşadı. ''Üzgünüm ben ama aldırma sakın, üzerinde durma, yarın sabah görüşürüz.'' Ve o da çıktı, karanlığa daldı. Birdenbire tüm değerini yitiriveren üzeri yazılı deri parçasıyla baş başa kalıvermiştim. Sally'nin sesi kulaklarımdan gitmiyordu. Oturdum, viskiyi bitirdim. Kafayı iyice bulunca kararımı verdim. Gidip Sally'den özür dileyecektim. İşi de ona verecektim. Her şeyden önemlisi onun mutlu olmasıydı benim için. Sally'nin şimdi yalnız yattığı kulübeye gittim. Leslie, Peter ile Heather'ın odasına taşınmıştı. Kapıyı usulca tıklattım, ses gelmedi. Tam açıp girecekken vazgeçtim. Kendi kulübeme yöneldim. Kendimi yatağıma attım. Elbiselerimle öyle uyuyakalmışım. Ben, uyan! Sally'nin sesi ve usulca beni sarsan eli. Başımı çevirdim. Alev alev yanan gözlerimi açtım. Sabah olmuştu, güneş pırıl pırıldı. Sally yatağımın ayak ucuna oturmuş bana doğru eğiliyordu. Giyinmiş, saçlarını kırmızı bir kordeleyle bağlamıştı. Ama gözleri geceyi uykusuz geçirmiş veya çok ağlamış gibi şişti. ''Dün gece için özür dilemeye geldim ben. Söylediğim o pis, iğrenç şeylerden dolayı, o kötü davranışımdan dolayı özür dilerim. Bağışla beni.'' O konuşurken darmadağın olmuş, moralim düzeliyor, yerli yerini buluyor, başımın ve yüreğimin ağrısı diniyordu. ''Herhalde fikrini değiştirmişsindir, zaten hak ettiğim bir iş de değil. Ama yine de Hamilton ile veya işi kime verirsen onunla baş yardımcısı olarak çalışmaktan onur duyacağım.'' Sırıttım. ''Tamam, iş senindir.'' 11. ayının sonu. Sayfa 123.